Ayrım 14. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 203. Yapgu'dan duyduklarını düşündü. Salgur Noyan'ı duymuşluğu vardı ama Tepir Bey adını ilk defa duyuyordu. Diyarı Rum'a göç eden Türkmen aşiretlerinden birinin beyi olduğunu kestirmek için kahin olmaya gerek yoktu. İyi ama bir Türkmen beyinin Mongol çudarlarıyla ne alışverişi olabilirdi? İşin içinden çıkamadı. Bugün burada zıtlar bir araya geliyordu nedense. Bir tuhaf işler dönüyordu. Senjan Şövalyesi'yle Mongol çudarı, ardından Tepir Bey denen adamın elçisi mi, Martolosu mu neyse, daha gelecekler de cabası. Dağ keşişini unutmamak lazımdı. Bunlarla bir alışverişi olamazdı herhalde. Kendi halinde bir keşişin kötü işlere kalkışacağını düşünemezdi. Hoş, düşünememesi keşişten korkması yüzündendi. Gayipten ses alan biri aklından geçenleri okuyamaz olur muydu? Okursa, vay benim için kötülük düşünmektesin ha, sertlenmesiyle bir kötülük etmeye kalkmaz mıydı? Şu dün öğle üstü zelzelesi gibi hanı kökünden sallayıp yıkmaz mıydı? Keşiş kısmı ezelden tuhaftı ya, dağ keşişi hepten tuhaftı. Söylediklerinin binde birine gücü yetiyorsa, binde biri dahi tehlikeliydi. Ne yapıp yapıp iyi geçinmeliydi keşişle. Başkaları kızsa belki bir tokat çarpar, kızgınlığını geçirirdi. Ama bu keşiş şeytana çarptırır da insan ömrü billah çarpık kalırdı. O işi nasıl yapmıştı acaba? Dudağını kımıldatmadan nasıl konuşmuştu? Bunu görene kadar fazla ciddiye almadığı için pişmandı. Yiyip içtikten ve bir hayli handa kaldıktan sonra tek dirhem ödemeden çekip gitmesi asabını bozardı eskiden. Artık seslenmeyecekti. İstediği kadar yesin, istediği kadar kalsın. Yeter ki üstüne bela yağdırmasındı. Atlılar geliyor usta. Tatyos'un kalın sesi kapı aralığında çırpınmaya durunca hancı gözlerini tavana kaldırdı. Teşekkürler Aziz Hristos Efendimiz, teşekkürler dağ keşişi diye mırıldandı. Topal Notaras'ın rızkına tıkanan tıpayı çıkardığınız için teşekkürler. Sadece azizlerden bir şeyler isterken kendisine topal derdi. Bunu da azizleri haline acındırmak için yapardı. Ama her seferinde o sevmediği kelimeyi söylerken yüzü buruşur, alnı kırış kırış olurdu. İri gövdesiyle kapıyı tuttu, yol boyunda hana doğru yuvarlanan toz toparlak toz bulutuna sevgiyle baktı. ''Hele gelin, hele gelin altıncıklar!'' diye fısıldadı. Moğol çudarının homurtusu hayalini ortasından kırmasaydı daha uzun zaman eşiğe çakılıp toz bulutunu gözleriyle sevecekti. ''Nerede kaldı etmek kısmı?'' diye homurdanmıştı Moğol. Notaras istemeye istemeye tekrar mutfağa yöneldi. ''Birazdan hazırdır!'' dedi girerken. Arkasından Moğol'un sesi yetişti. ''Gelenler kim? Görebildin mi?'' Notaras birden sinirlendi. Oysa pek sinirlenmezdi. Galiba işin içinden çıkamadığına bozuktu. Neler döndüğünü kestirememenin hıncına bulanmıştı. Tersledi Moğol'u. Göremedim. İstiyorsan kalk kendin bak. Bana da haber verirsin. Moğol çudarı birden minderleri yana fırlatıp hızla kalktı. Hırıldak sesiyle dağıtırım şeytan dölü diye uzattı. Hanını başına yıkarım senin. Sorduğumda doğru cevap vermezsen bitiririm. Hancının gırtlağına sarılmak için bir atak yaptı fakat Senjan senyörünün kesin işaretiyle kapıya doğru yön değiştirdi. Yol boyuna baktı, atlılar iyice yaklaşmışlardı. Moğol olmadıkları belliydi, Bizanslı olmadıkları da. Öfkelendi, yere tükürdü. Türkmen bunlar, şeytan götüresi. Senjan senyörü rahatsızlıkla kımıldadı. Sarı, sivri sakalını avuçlayarak bir süre düşündü. Heyecan yok dedi kesin bir dille. Rahat dur tepegöz delisi. Yapgu tekrar minderlere uzandı, kılıcını öne aldı. İlk hamlede çekebilecek pozisyona getirdikten sonra bu gelenler var ya Mongol önünde kayayı düzeyleyip kaçan Türkmenlerden diye konuştu. Kötü bozduk her yerde. Hele Harzem'i bütün dağıttık. Türkmen obalarını yaktık yıktık. Yakındır Selçuklu'yu da kıstırmamız. Ondan sonra gel keyfim devridir. Bizim devrimizdir yani. Dilediğin kadar çapul yapmak serbest, vurgun vurmak serbest, kervan basmak, karı dağa kaldırmak serbest. Anlayacağın şövalyem her bir şey serbest olacak yakında. Ya bu Türkmenler diye sordu Senjan senyörü. Midemi bulandırıyorlar. Göçücü mü, konucu mu bunlar? Belli değil. Hiç meraklanma, göçseler de, konsalar da fark etmez. Hem Mongol orduları buralara gelmişken hadlerine mi düşmüş konsunlar? Belli olmaz, Türkmenler pek cesurdur derler. Kısık bir kahkaha bıraktı Yapko. Sen Mongol milletini tanımadığından Türkmen'e cesur dersin. Hele de Mongol aktavlarını bilmediğinden. Kavak boylu olur Mongol aktavları. Edeni soranı yoktur. Çocukken evlerinden alınıp büyütülürler. Sırf savaş öğretilir. Adam öldürmenin bin türlüsü belletilir kendilerine. Mongol'un dışında herkese düşman gözüyle bakarlar. Herkesi düşman gözüyle görürler. Soğuk nedir, sıcak nasıldır bilmezler. Vücutlarının pek az yerini örten çapaçullarla gezerler kış ve yaz. Hem de bu ocağın temelini Çingiz atamız atmıştır. Gözlerini budaktan sakınmazlar. Böylelerine kötü Türkmen dayanabilir mi şövalye? Ardına bakmadan kaçmanın 100.000 çeşit yolunu aramaz mı? Hay ne demektesin sen? Şövalye ilgisizce esnedi. Peşlerinden koşturmaktan bıktım usandım dedi. Ama değiyor doğrusu. Rum ve Ermeni beylerinin ihtiyacı olan insan gücünü fazlasıyla karşılıyorlar. İyi de kar ettiriyorlar. Moğol'un tek gözü sevinçten seyirmeye başladı. Dudaklarını sonuna kadar yayarak güldü. Bak bunu iyi söyledin şövalye. Akıl diye buna derim ben. Türkmen yüreksizdir ama bileğine kuvvetlidir. Ver sırtına kırbacı, sür işe. Gık demez, çalışır. Karnını doyurdun mu yeter. Urum beylerine şimdiye kadar götürdüğümüz Türkmenlerden iyi kazandık, öyle değil mi? Kendi hesabıma şikayetim yok. Ama Türkmen sürülerine de el atsak fena olmaz gibime gelir. Semiz olur Türkmen sürüsü. Neden dersen, Türkmen kısmı gezgindir. En iyi otlaklara salar sürüyü. Çünkü Türkmenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı sürüden gelir. Etini, sütünü, yağını yer, yününü giyer, postunu döşek edip yatarlar. Türkmen kısmı sürüden istifadeyi becerir. Fakat aklın fazlasını arama, bulamazsın. Bir kere akıllı olsalar buralara gelirler miydi? Dört taraftan sarılı toprakta nasıl barınacaklar? Etraf Urum beylerinin, Ermeni beylerinin adamlarıyla kaynıyor. Az ileride Bizans tekfurları var. Öyle bir çullanma çullanırlar ki Türkmen üstüne kalan canlarını da alır, olanca akıllarını da uçurturlar. Daha olmadı, biz ne güne durmaktayız? Mongol çudarları, aktavları varız ya, Türkmen'i hepten bitiririz. Anlayacağın canları kötü yanacak. Gelip geleceklerine bin kere pişman olacaklar. Öyle mi diyorsun diye sordu şövalye alaycı bir tavırla. Taslamam diye atıldı Moğol. Aynen böyle olacak. Ama ben Türkmen hakkında, hele de Türkmen'in kayağın boyu hakkında başkaca şeyler duymuşum. Şüpheyle şövalyeye baktı. Ne gibi? Seninkiler bir aralık bilmem nerede Harzemli'nin küçük bir ordusunu sıkıştırmışlar da. Oo diye sözünü kesti şövalye. Ellerine sağlık benimkilerin. Harzem'in çoğu Türkmen değil mi? Güzel bir Mongol köteği yemişlerdir. Bir kısım Kıpçak beylerinin ihaneti yüzünden dediğinin olmasına ramak kalmış. Seninkiler Harzem'i bitirmek kertesindeyken Türkmen'in kayı boyu yettim ha diye ünleyerek cenge dalmış. Mongol neye uğradığını şaşırmakla balta yemiş odun gibi ikiye üçe bölünüp kaçmaya davranmış. Bu söylenene ne buyurulur bakalım? Tepegöz Yapko hışımla şövalyeye döndü. Yalandır diye bağırdı. Türkmen yalanıdır, inanma. Türkmen kısmı yapamadığını yapmış gibi göstermekte pek mahirdir. Kendini tepeleme övmeye de baygındır. Tövbe yalandır şövalye, işit de inanma. Hadlerine mi düştü Mongol'u perişan edip kaçırsınlar? Şu kadar ki az buçuk zayiat verdirdiler. Harzem Şahı Celaleddin'in bir müddet başarı kazanması da Türkmen yüzünden. Kıpçaklarla kalsa babasından beter ederdik. Kolay zafer kazanmaya alışkınsınız öyle ya. Elini sinirli sinirli sallarken cevap yetiştirdi. Yok ne demeye gelir, zaferin en zorlularını kazandık kaç yıldır. Kıra kıra bitirdik Türkmen kısmını. Şimdi Harzem topraklarında leş kulları dolanır. Bunu Mongol yaptı. Çingiz atamız yaptı. Vakitsiz ölmeyeydi bütün Müslümanları bitirirdi. Şimdi Türkmen bizden kaçıyor. Kaçar da kurtulur mu? Kurtulamaz. Çünkü bizimkiler peşlerinde. Harzem'den Türkmen'in kökünü nasıl kazıdıysak Anadolu'dan da öyle kazıyacağız. Türkmen Selçukluyla birleşirse bunu zor yaparsınız. Birleşse de yaparız. Selçuklu dediğin de ne? Yarım yamalak kalabalığı. Mongol dünyadan perva etmez. Yıkar, yakar, bitirir. İnan bana, bitirir Mongol. Serttir. Şövalye dudaklarının kenarıyla güldü. Sertti de Cücehan'ın ordusu Temür Melik'in birkaç yüz kişisine karşı niye dayanamadı bakalım? Temür Melik nasıl kurtardı canını? Sonra nasıl yüklendi Mongol'a? Nasıl dersen Kayıbey'in oğlu Erdumrul mudur, Ertuğrul mudur yetişti canına. Bu Erdumrul öyle bir afetmiş ki gören gördüğünü anlatamaz olur. Dili tutulur da aval aval bakınmakla yetinir. Nasılmış? Moğol bıkkınlıkla gülmeye davrandı. Amana geldim şövalye. Nasıl sözler bunlar? Seni tanımasam Türkmen'den taraf derim. Bütün bunlar eski masal. Uydur söyle masalı bunlar. Ben derim ki hancı sofra kurma bahanesiyle sokulunca sustu. İşinin bitmesini bekledi. Fakat sözü Senjan senyörüne kaptırdı. Dur ki sözümü bitireyim. Üstelik sevineceğin yerdeyim. Hep haberin kötüsü verilmez ya, iyisi de verilir. Kayı boyu şöyle bir turlamış Anadolu'yu. Bir zaman ahlatta kalmış, yurt tutar gibi olmuş. Derken Erzen, Erzurum tarikiyle Engür'ü Ankara civarına göçmüşler. Tepegöz Yapku sıkıntılı sıkıntılı güldü. Bunun iyi tarafı neresi anlayamadım. Türkmen kısmı bir yerde duramaz ki, dolanır ha dolanır. Dolandı ha dolandı derken Kayıbey'i Gündüzalp bilmem niye yüz geri etti. Galiba Mongol'a kan kusturan Celaleddin Hint ilinden döndüğünü öğrenip hayda bizimki gelmiştir. Mongol'u kırmaya koşmak lazım. Celaleddin'in eline kılıç olmak lazım diyerekten yürümüş. Ama ömrü vefa etmeyerek galiba bir ırmakta boğulmuş. Yapkun'un yüzü aydınlandı. İlk defa keyfince oh çekti. Emelleri kursaklarında kalmıştır bir güzel. Sevinmekte acele ettin Tepegöz dostum. Şimdiki zamanda Gündüz Bey'in dört oğlundan hangisi beyliğe kurulacak bakalım. Yapku aldırmaz bir el işareti yaptı. Ne fark eder? Öyle bir eder ki şaşar kalırsın. Erdumrul, Ertuğrul atlısı bey olursa Mongol'u bitirir demekteler. Yapku sofradaki çorba tasına uzanmışken elini çekti. Gülüşü dudaklarının kenarında donmuş, sırıtığa bulanmıştı. Haddine mi diye hırçınlandı. Haddine mi düşmüş Mongol'u bitirmek? Sürer güderiz tekmil. Şövalye keyfinden soluyor, Yapku'yu kızdırmaktan galiba zevk alıyordu. Bitirir dedimse söz benim sözüm değil. Görenlerin, bilenlerin ve Erdumrul'u iyi tanıyanların yalancısıyım. Yapku yitik bir ümitle sordu. Ya diğer kardeşleri? Onlar mı? Yiğitçeymişler ama kulak tutma. Yaman olanı Erdumrul'dur. Harzem Türkmenlerinden Temür Melik hünerinde olduğu söylenir. Zaten Temür Melik'in yanında bir zaman kalıp yiğitliğini bilemiş, hünerlerini bir tamam kapmış. Temür Melik'i bilir miydin? Moğol'un yüreğindeki ürperti yüzüne çıkıp yüzünü sararttı. Ya dedi yarım ağız. Ama anlatıldığı kadar değildir. Fazlaca büyütülmüş. Tek gözü aval avaldı. Şövalyenin suratında bir hainlik arıyor, alaycılıktan başka bir şey bulamayınca da kahırlanıyordu. Acaba bütün bunları nereden duymuştu? Kim fısıldamıştı kulağına? Kaçamağı denedi. Niyetin benimle eğlenmekse şövalye, eğlendiğin kadarı yeter. Hani ise çorbam soğuyor. Şövalye kaskatı bir tavırla Yapkun'un tek gözüne doğru parmağını salladı. Niye bozuldun kötü kötü? Mongol'un yenilmesine mi yandın yoksa başkaca hesapların mı alt üst oldu? Lakin telaş etme. Hele Salgur Noyan gelsin. Düger Bey'i Tepir'le birleşelim. Kayının soluğunu keseriz. Şimdi bey seçme derdindeler. En zayıf anlarını yaşamaktalar senin anlayacağın. Bizim papazın hileleri, Salgur Noyan Mongolunun gizli gücü, Tepir Bey'in kini ve altınlarıyla birleşti mi Kayı Han'ı bitirir. Başka tek söz etmeden yahnisini kaşıklamaya koyuldu. Boris'in canına minnetti. Gerçi efendisinin sofrasına alınmıyordu. Yine de bir kenarda yemeğini yiyebilmek için önce efendisinin yemeğe başlamasını bekliyordu. Bunu unutup yahniye dalacak olsa en az 10 kırbaç şaklardı sırtına. Efendisi affetmek nedir bilmezdi. Hepsinin canı cehenneme diye düşündü. Açlıktan öldüm be. Yapku çorbasına arada bir kaşık daldırıyor, sezdirmemeye çalışarak şövalyeyi süzüyor, kafasından geçenleri kestirmeye çalışıyordu. Fakat düşüncelerini yüzünden okuyabilecek kadar tanımıyordu onu. 3 ay kadar önce karşılaşmışlardı. Yapku Moğol ordusunun kaçaklarındandı. Etrafına topladığı birkaç çapulcu ile pazar yerlerinde el çabukluğuna getirdiklerini heybeler, bazen de yol kesip soygun yapardı. Yine bir el çabukluğu işindeyken bileğine şövalyenin pençesi yapışmıştı. Tek gözünü fırıldaklaştırıp çapulcularını aramıştı, fakat her biri bir tezgah başında aynı işin peşindeydi. Kendisiyle ilgilenen yoktu. Şövalyenin ise yanında tepeden tırnağa silahlı ve zırhlı 6 adamı vardı. Bunlar meğer şövalyenin değil, Salgurnoya'nın adamlarıymış. Sonradan öğrendi. O zaman bilse de işe yaramazdı zaten. Müthiş korkmuştu ve o korkuyla eli kılıcına gitmişti. "Rahat dur Mongol delisi," diye fısıldamıştı şövalye. "İşlediğin suçun cezasına buralarda kelle uçurulur. Kellen omuzlarının üstünde kalsın istiyorsan benimle geleceksin." "Ya adamlarım?" diye yakınmıştı. "Boş ver adamlarını. Onlar başka çapullarla karınlarını doyururlar. Sen bana lazımsın. Hoş, kafana akıl koyamam ama kesene çil çil altınlar koyabilirim." Yapku altın sözünü de duyunca boynunu bükmüştü. Birlikte kaleden ayrılmışlardı. Salgurnoya'nın birkaç planını eksiksiz uygulayıp birkaç Türkmen aşiretinden delikanlılar kaçırmış, sürü sürü koyun ve keçi götürüp Rum beylerine satmışlardı. Doğrusu iyi de para kazanmışlardı. Kuşağındaki kesede altınlar şangırdıyordu şimdi. 3 ayda bir ömür boyu kazanamadığı kadar kazanmıştı. Şu halde mesele yoktu. Varsın şövalye canı istediği gibi alay etsindi. Varsın dilediğini söylesindi. Kesesini dolduruyordu ya, karnını da, zaman zaman çorbayla bile olsa doyuruyordu ya, yeterliydi. Dirseğiyle kuşağındaki keseyi yokladı. Sırıttı, memnun memnun başını salladı. Yakında kesesine taze altıncıklar girecekti. Bugünlerde en büyük işin ardındaydılar. Topal Notaras'ın hanına keyif çatmak için inmemişlerdi. Dağ keşişi boşuna onca yolu tepip gelmemişti. Hele Salgurnoyan da gelsindi bakalım, talimatını versin de hele, gerisi kolaydı. Düger Bey'i tepir, intikam lavları arasında kıvrım kıvrım kıvranarak bekliyordu. Közü yüreğine iyice düşürmüştü, biraz da beklesindi. Şövalyeye bir daha baktı, yahnisini bitirmek üzereydi. Kendi çorbası ise iyice soğumuştu. "Hancı!" diye gürledi. "Götür şu sade suya çaldığım patatesi, soğuk çorba içildiği nerede görülmüştür, soyu kesilesi, götür dedim." Notaras duymazdan geldi. Yol boyunda yuvarlanan toz bulutuna gülümsüyor, pek hoşlanmasa bile dağ keşişinin hana uğur getirdiğini düşünüyordu. Yol boyunda sadece 3 atlı farz kedilince biraz canı sıkılır gibi olmuştu. Ama hemen hanın bomboş olduğunu hatırlayıp gözlerini tavana dikerek "bu kadarına yine şükür" diye mırıldanmıştı. Yapkunun hırıltıları artınca istemeye istemeye döndü. "Ne diyorsun?" "Çorbayı tazele," dedi Yapku. "Etini de bolca koy. Bunca Türkmen sürüsü civarda dolanırken eti dirhemle koyman akılsızlığından ve beceriksizliğinden olmalı." Notaras laf alabilme ümidiyle çakırlaştı. "Yerimde olsan Türkmen sürülerini çeker alır mıydın ki?" diye sordu. Moğol "elbet" diyecekken şövalyenin sert öksürüğüyle sustu. Tek gözünü kinleyip Notaras'a çevirdi. "Ne lazım gelirdi?" "Bilmem" derken omuz silkti Notaras. "Türkmen kısmı sürüsüne düşkünce olur. Hırsızın da elini keserler." Kıs kıs gülerek mutfağa girdi. Can Ali ile Balaban, Akçayiğit'in 3 at boyu gerisinden rahvan gidiyorlardı. Balaban, Akçayiğit'in at üstünde duruşuna dalgındı. Her görüşünde "yaman binici Akçağım" diye düşünür, bir gün kendisinin de böyle ata bineceğini hayal ederdi. Akça'dan pek pek 2 yaş küçücüktü. Fakat köseliğinde tombullanan yüzü onu ancak 17-18 yaşlarında gösteriyordu. Gerçek yaşını ise bilmiyordu. Küçüklüğünde merak edip anasına her sorduğunda, anası gözlerini süzerek ufka çevirir, ellerini hınçla beline koyup "Merve konduğumuz senenin ertesi başında yahut sonunda dünyaya geldin. var gerisini sen hesapla derdi. Başında mı sonunda mı ana diye ısrar etmeye kalksa bütün hışmını üstüne boşaltırdı. Akılsız, atasız, topraksız. Ben nereden bileyim ha, nereden bileyim? Çingiz Mongol'u bizde akıl mı bıraktı? Akıl mı bıraktı da sorup durmaktasın avanak? Daha fazla üsteleyemezdi. Üstelemenin sonunda okkalı bir şaplağın acısından korkardı. Anası yiğit kadındı doğrusu. Gazi ana kadar olmasa bile yine yiğit sayılırdı. Babasının şehit düştüğü baskında palayı kapıp Moğol delilerinin üstüne yürümesi hala dile destan söylenirdi. Görenler anlatmayla bitiremiyorlardı. Dersen lülü kadın, kadın halinden çıkmış da bir bölük yiğitlenmeyle savlet eyler. Dersen bir babanın intikamına değil, bir kocanın intikamına değil, bütün babaların, bütün kocaların ve dul kadınların, yetim kalan çocukların intikamına koşar. Bazen anasına sorduğu olurdu. Yol nerede bitesi anam? Bilinmez ki oğlum, ömür biter, yol bitmez denmiştir. Ama bir yerlerde son bulmalı değil midir? Herhalde bulur. Lakin bunu bilse bilse bey bilir. Acaba diyorum, beyimizin varmak istediği bir yer mi var? Vardır elbet. Bey kısmı aşiretini boş yola sürmez. Mutlaka bildiği olmalı. Sözün burasında başını kucağına dayar, hasretini dökerdi. O zaman anam, kerpiçten bir ev kurarız kendimize, bir iki de sığır malı ediniriz. Ben aşiretin çobanlığına kurulurum. Kavalımı aldım mı elime, evelallah Musa emmiye çırak girerim. Hele höst dedim, çobanlık mobanlık yok, kaval maval da yok. Babanın kılıcı yiğitlenmeni bekler. Babana karşılık üç Mongol çudarı tepeleyemezsen, adam mı derim sana, sütümü helal mi ederim? Gözlerimin önünde çam gibi yiğidimi devirdiler. Yetmez gibi yerimi yurdumu çaldılar. Duymakta mısın? Hay balabanlığım batsın. Anana kulak tutmakta mısın? Bire karşı üç dedim. Hem de en azından üç. Yoksa beş devirsen, on devirsen, yüz devirsen olmaz demem. Çobanlığı unut, hiç aklına getirme. Çobanlık peygamber mesleğiymiş ama, Bodur hocam söyledi. Eh, cenk işi de öyle değil mi? Canı çok çektiyse Bodur hocan kurulsun çobanlığa. Anan senin yiğitlenmeni bekler. Yiğitçe işler tutmanı bekler. Hele de büyü, şöyle yürük atın sırtına gömül, babanın palasını, yok pala olmaz, şemşirini kuşan da hele, nasıl gidiyor bakalım kılıç dersleri? İyicedir, akçağıma kalsa tutuştan öndeyim. Yüreklendirmek için söyler bana kalırsa. Tutuş yamandır aslında, pek yamandır. Onun gibisi zor bulunur anam. Ben bu işi kıvıramayacağım, anlayacağın. Neden dersen? Demedim, orada dur. Hiçbir vakit demem. Çünkü kılıç bana göre değil, cevabı vermenden korkarım. Kılıç sana göredir oğul, tam sana göredir. Ben oğlumun neye yatkın olduğunu bilmem mi? Sen kılıca yatkınsın. Babana çektiğin besbelli. Rahmetlim bir vuruşta sözün gerisini dinlemez. Ekseriye kaçardı. Bir kıyıya çekilip çobanlık hayalleri kurardı. Kır havası, koyunlar, kuzular, inceden melemeler, bazı bazı kurt homurtusu, göç yoluna serpilir, yanık türküler, ah ne güzeldi şu çobanlık işi, ne güzel. Kötü daldın selvi boylu. Can Ali'nin alaycı sesiydi. Hayalleri yarılıp bölününce kızgın kızgın Can Ali'ye baktı. Anası gibi selvi boylu demesine kızmıştı. Ah şu çocuk yerine konmak yok muydu, canını fena sıkıyordu. Hep köseliği yüzünden. Yoksa yaş olarak Can Ali'nin yaşındaydı. Ama o bıyık bırarken kendisi tüysüzlüğünü avuçluyordu. Belki de çobanlığa hevesi bu yüzdendi. Kılıç eri bıyık burmalı diye düşündüğündendi belki. Duymamış gibi yapıp tekrar gözlerini Akça'ya çevirdi. Akça başkaydı, bambaşka. Köseliğine takılıp çocuk yerine koymazdı bir kere. Akran muamelesi eder, üstelik her göze çıkışında yanına alırdı. Doğmaca yiğitti Akça, doğmaca biniciydi. Atının eğerinde kasım kasım değil yumuşacık oturuyordu. Adeta atıyla bütünleşmişti. Arkadan görünüşü bile yamandı. Eski sahtiyan çizmelerini, hafiften atın karnına dokunduruşu, dizginleri bir biçimde tutuşu, zaman zaman bir elini yumruk yapıp kalçasına koyuşu hep ustalığının alametleriydi. Binicilikten az buçuk anlayan herkes Akça'yı at üstünde görür görmez tütü maşallahı yapıştırırdı. Olacaksa onun gibi olmalıydı. onun gibi usta binici, usta silahşör olabileceğine aklı yatsa, çocukluğundan kalma çobanlık arzusunu gemleyebilirdi. Elini yumruk yapıp beline attı, dizginleri akça yiğit gibi tutmayı denedi. Atı alışık olmadığından öyle bir silkelendi ki az daha muvazenesi bozulup kapaklanıyordu. Can Ali ne yapmak istediğini çoktan fark etmiş, kıs kıs gülmeye kurulmuştu. Göz göze gelince, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var denmiştir. Balaban kardeş dedi, boşuna cedelleşme desin. Atın bile canını sıktın, baksana zavallı kızgınlıktan silkelenmeye başladı. Bırak akça ağam gibi binmeyi de kendin gibi binmeye bak. Balaban suçüstü yakalanmanın kızgınlığı içinde Can Ali'ye çıkıştı. Benimle eğleşeceğine kendinle uğraşsana cansız. Ata binmiyor, sırık gibi çakılıyorsun. Gören olsa kazık yuttuğunu zanneder de hala nasıl yaşadığına şaşar. Can Ali lıkır lıkır güldü. Varsın öyle zannetsinler, başkasını taklitte görülmekten iyidir. Can Ali ne de olsa Yahşi Hoca'dan ders okumuştu. Bu kadarcık okumuşluğuna bile laf yetiştirmeye çene isterdi. Dervişliği bir ele alırsa gayri susturmanın imkanı kalmazdı. Bir sürü misalle, büyüklerden menkıbelerle, peygamberlerden kıssalarla lafı öylemesine uzatır, taşı öylemesine bir gediğine kordu ki insanın ağzı bir karış açık kalır da bu cahilliğiyle nasıl yaşayabildiğine şaşırırdı. Can Ali'nin bilgeliğine canı yangın Balaban, sözü değiştirme gayretiyle, ''Beni bırak da işi alttan üstten kurcalamaya bak can derviş.'' dedi. ''Bu işler neyin nesidir? Kestir ki ahi candaşına derviş oluşun bir şeye benzesin. Daha ne kadar dolanacağız bakalım sürüsünü kaybetmiş çoban gibi.'' Can Ali hiç naz etmeden söze girdi. ''Hiçbir yol yoktur ki sonu gelmesin.'' denmiştir fukara Balabancık. ''Bu her yolun mutlaka bir sonu var.'' demeye gelir. Ve dahi Allah'a giden yol gökteki yıldızların sayısı kadar denmiştir. Şimdi biz bir kere yolu tutmuş bulunduk, tekrar temelleşene kadar bir zaman geçer. Biz de sırt üstü yatıp o zamanın gelmesini beklemede değiliz hamdolsun. Ya ne yapmadayız? Bilmez gibi sorar. Celaleddin Sultan'a yardım etmedik mi? Orduları bozulup Hint eline göçtükte Mongol'la yek başımıza burun buruna kalıp ezilmemek için niyetimiz halistir ki bu bir kaçış olmamıştır. Bu bir arayışın gelişidir. Harzem'de çöken İslam devletini diriltmeye kuvvet yetiştiremeyeceğimize göre de akıllıca bir geliştir. Niçin dersen Selçuklu'nun hududunu tutmak için. Dini dinimizden, soyu soyumuzdan Selçuklu'nun. Fakat göçün fazlaca uzadığını söylemekte yerden göğe hakkı var. Çoğumuz bu göç esnasında dünyaya geldik. Hala yoldayız. Yine de yüzlük yüzlük kuyruğa geldik sayılır. Bana öyle gelmekte ki Balaban kösesi yolun sonu gözüktü. Sarp yollara vurduk ya, sonunun gözüktüğü bundan da bellidir. Nasıl bellidir az okumuş, böylesine belli olmak mı denir? He ya, belli olmak böylesine denir tamı tamına. Görmemiş olan görsün, bilmemiş olan bilsin ve dahi duymamış olan da duysun. Ahi dervişin sözü kulağına girip otursun Balaban kösesi. Bu Can Ali de pek kurumlu, az okumuşluğuna bakmaz, boyundan büyük laflar eder deme. Çünkü kendimiz uydurmada değiliz. Yol sarpa vurdu mu sona yaklaştı sayılır. Çünkü erenlerden biri yolun kestirmesi sarp olanıdır demiştir. Bu hesapça yolun sarpa sarması demek, yolculuğun sona yaklaşması demektir. Kara kabuklu kitap kavlince de bu böyledir. Çobanlık tutkunluğun bunu anlamaya el vermezse o başka. Boşa soluk tüketmedeyim. Yahşi hocanın önüne diz mi çökmeli? He ya, ne sandıydın? Dizler nasır tutasıya çökmeli ki adam olunmalı. Ayaktaysak Yahşi hocam gibilerinin yüzü suyu hürmetine ayaktayız. Ayakta kalacaksak yine onların yüzü suyu hürmetine ayakta kalacağız. Lakin Sungur Tekin'le Gündoğdu düşündürmekte beni, fena halde düşündürmekte. Gündüz Bey'imin zamansız uçmaya varması, ölmesi, aşireti bölerse kötü hallerle hallendik say. Öyle Ertuğrul Bey'in yaman yaman olmaya ve lakin ötekiler de beyoğlu. Pay isterlerse baba mirasıdır, bölüşüle derlerse aşiret biter. Aşiret bitince her şey biter. Vaktiyle verilmiş Karacadağ bile elden çıkar. Balaban sızım sızım sızlandı. Yine aklımı darı heybesine çevirdin. bir karıştırma karıştırdın ki işin neresinden girip neresinden çıkacağım şaşırdım. Kıyamet kopsa ben Ertuğrul Bey'imden ayrılmam. Akça Ağam'dan da ayrılmam. Ya Akça Ağam Sungur Tekin Bey'i tutar da Ertuğrul Bey'e sırt dönerse ne yaparsın? Balaban kala kaldı. Bunu hiç düşünmemişti. Akça Ağam Ertuğrul Bey'imi hiçbir vakit bırakmaz diye bağırmalı. Çaresizlikten sesini yükseltmişti. Adının söylendiğini Akça Yiğit de duymuş, gemleri çekerek arkadaşlarına dönmüştü. Gülümsüyordu. Lafa kötü yumuldunuz ha canlar, biz de yorulduk, atlar da yoruldu. Şu yokuş yukarı gidişin de sonu gelmez gibi. Lakin az daha gayret, yokuşun tepesinde bir han olacak. Şöyle kıyısına çöker, yorgunluk çıkarırız. Haydi bakalım, sürün. Sesinde baba şefkati vardı. Bir kıvrılıp gidiyordu, gülümsemesine de sevginin yumağı dolanmıştı. Balaban, bir tanedir Akça Ağam diye düşündü. Kafirin yaman korkusu, Müslümanın yaman sevgisi, Akça Ağam bir tanedir. Hiçbir vakit Ertuğrul Bey'imi bırakıp Sungur Tekin Bey'imin yahut Gündoğdu Bey'imin arkasından gitmez. Zaten onlar da gitmezler. Ertuğrul kardeşlerini niçin bıraksınlar? Can Ali az okumuşluğuyla aldanıyor besbelli. Kayıhanlı bölünmeyecek inşallah. Yiğit Akça Ağam, koluna kol, yoluna yol olayım. Ayrılmak da ne demeye gelir? 14. ayrımın sonu, sayfa 220.